Ayrım 12. Ergenekon Savunması. Doğu Perinçek. Sayfa 140. Demirtaş Ceyhun, Kültür Bakanı, 1934 Adana doğumlu. Günümüz hikayecilerinden. İstanbul'da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde mimarlık bölümünü bitirdi, 1959. İstanbul'da Harbiye'de açtığı bir kitap evini yönetti, 1972-1976. Sonra yine mimarlığa döndü. İlk hikayeleri Yeni Ufuklar dergisinde çıkan 1955 Demirtaş Ceyhun, sanatın ilk döneminde işlediği konulara bakış açısı, cinsel sorunları ve ruhsal durumları çözümleyiş yenilikleriyle dikkati çekti, sonra çağdaş içeriği ağır basan toplumsal gerçeklerin kökenlerine yöneldi. Yapıtlarından bazıları Çam Asan, Eylül Hikayeleri, Apartman, Ah Şu Karabayıklı Türkler, Ah Şu Biz Göçebeler. Profesör Doktor Mehmet Tomak, Bilim Bakanı, 1945 İzmir doğumlu. ODTÜ öğretim üyesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu eski başkanı. 1968'de ODTÜ'den mezun olduktan sonra Yale Üniversitesi'nde ve Kansas State Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Daha sonra ODTÜ'ye döndü. 1972 yılından itibaren ODTÜ'nün öğretim kadrosunda çalışmaktadır. Profesör Doktor Tomak 1983 yılında İsveç Linköping Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. 1982-1987 yıllarında İtalya Trieste'deki Uluslararası Teorik Fizikçiler Birliği'nin üyesi. 1989 yılında profesör olan Profesör Doktor Tomak, ODTÜ'de dekan yardımcılığı, fizik bölümü başkanlığı, fen fakültesi dekanlığı yapmıştır. Daha sonra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu başkanlığı yapan Profesör Doktor Tomak, teorik fizik alanında Türkiye'nin seçkin bilim insanlarındandır. Doktor Serhan Bolluk, İletişim Bakanı. 13 Nisan 1960 Eskişehir doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 1987'de 2000'e doğru da gazeteciliğe başladı. Aydınlık Günlük Gazete, Aydınlık Dergi ve Ulusal Kanal'da muhabirlik, Yazı İşleri Müdürlüğü, Haber Müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Halen Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmenidir. Profesör Doktor Erbil Gözü Kırmızı, Gençlik ve Spor Bakanı. 1948 yılında İstanbul'da doğdu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi. Halen Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı. 1990 yılında profesörlük unvanını aldı. 1980-1981 yıllarında Houston, Texas'ta Baylor College of Medicine'da uyku araştırmaları konusunda çalıştı. Adli Tıp İhtisas Kurul Üyeliği, Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Dahili Tıp Bilimleri Başkanlığı görevlerinde bulundu. Uğraş konusu, uyku bozuklukları ve epilepsi olan Doktor Gözü Kırmızı, Fransızca ve İngilizce biliyor. İlknur Kalan, Kadın ve Aile Bakanı, 21 Şubat 1959 Sinop doğumlu. Sivas katliamı davasında müdahil avukat olarak görev yaptı. 1999 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İşçi Partisi'nden aday oldu. İşçi Partisi'nde Başkanlık Kurulu üyeliği, Merkez Komitesi üyeliği, Eğitim Bürosu Başkanlığı, Ankara İl Başkanlığı, Kadın Bürosu Başkanlığı yaptı. Kadın ve Adalet adlı kitabının yanı sıra pek çok dergi ve gazetede çok sayıda yazı ve makalesi yayınlandı. Profesör Doktor Osman Şadi Yenen, Sağlık Bakanı. 1950 Kahramanmaraş doğumlu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli gemi ve kıtalarında askeri hekim olarak görevler yaptı. 1996'dan itibaren GATA'da akademik kariyere başladı. Halen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, mikrobiyoloji bölümü öğretim üyesidir. Erkan Önsel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1950 Trabzon Maçka doğumlu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Nişantaşı Eczacılık Yüksekokulu mezunu. Okul Öğrenci Konseyi Başkanlığı yaptı. 1968 Devrimci Gençlik Hareketi içinde yer aldı. 1975 Devrimci Gençlik Önderlerinden İstanbul Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği Genel Sekreterliği görevinde bulundu. 1978-1979 yılları arasında Türkiye İşçi Köylü Partisi Trabzon İl Başkanlığı yaptı. Eczacı meslek örgütlerinde çeşitli görevlerde bulundu. İlaç dağıtım kanalı TESKOOP'ta genel sekreterlik, Türk Eczacılar Birliği Büyük Kongre Delegeliği ve 1997-2001 yılları arasında iki dönem üst üste İstanbul Eczacı Odası Başkanlığı yaptı. 68'ler Birliği Vakfı Yöneticiliği ve halen İşçi Partisi Başkanlık Kurulu üyesi ve İstanbul İl Başkanlığı görevlerini yapmaktadır. Turhan İçli, Engeller Bakanı, 1955 Sivas doğumlu. 11 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu görme özürlü oldu. Ankara Hukuk Fakültesini bitirerek avukatlığa başladı. 1998-2002 yılları arasında Türkiye Körler Federasyonu Başkanı olarak görev yaptı. Halen Türkiye Körler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdüren İçli, 6 Nokta Körlere Hizmet Vakfı Başkanı ve aynı zamanda 6 Nokta Körler Derneği Baş Hukuk Danışmanıdır. Başta engeller sorunu olmak üzere Türkiye'deki ve dünyadaki siyasal gelişmeler ve oluşumlar üzerine çok sayıda makale ve araştırması bulunan İçli serbest avukatlık yapmaktadır. İşçi Partisi Ulusal Strateji Merkezi USMER'in imzaya açtığı Milli Anayasa Bildirgesi. İddianame sayfa 1419. İşçi Partisi Ulusal Strateji Merkezi USMER, AK Parti'nin Atatürk Cumhuriyeti'ni yıkmaya yönelik yeni anayasa girişimi üzerine bir çalışma başlattı. Türkiye'nin seçkin hukukçularını, bilim adamlarını, siyasetçilerini, cumhuriyet aydınlarını bir araya getirdi. Aylarca süren çalışmalar sonunda bir milli anayasa bildirgesi hazırlandı ve imzaya açıldı. AK Parti'nin Cumhuriyeti yıkma faaliyetinin odağı haline geldiği bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi kararıyla saptandı. Ergenekon savcılarının İşçi Partisi'nin Atatürk Cumhuriyeti temelinde yürüttüğü faaliyetten niçin rahatsız olduklarını değerlendirecek akla ve duyarlılığa kuşkusuz herkes sahiptir. Onların suç saydıkları bildirgeyi okuyorum. Milli Anayasa Bildirgesi 21 Aralık 2007 Büyük Türk milletine ve dünya kamuoyuna, aşağıda imzaları bulunan bizler, Tayyip Erdoğan Abdullah Gül yönetiminin Türk milletinden önce ABD makamlarına sunduğu yeni anayasa tertibiyle Atatürk devriminin son kalelerini de yıkmaya kalkıştığını ve ülkemizi iç ve dış çatışmalara sürüklediğini saptıyor ve ilan ediyoruz. 1. ABD ve AB güdümündeki sıcak para komisyoncularının ve tarikatların iktidarı bu anayasa taslağıyla milli devleti özelleştirmekte ve federasyon yoluyla parçalanmaya sürüklemektedir. Milleti etnikleştirmekte, cemaatleştirmekte ve tarikatlaştırmaktadır. Vatanı arsalaştırmakta ve yerelleştirmektedir. Kamu varlıklarının satışı yoluyla ülke ekonomisini yoksulluk ve kaosa itmektedir. Yurttaşı müritleştirmekte ve kullaştırmaktadır. Kadını köleleştirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin direncini kırma amacını gütmektedir. Orta Doğu ülkelerine ve bütün insanlığa karşı ABD'nin Haçlı Seferi'nde kriz bölgelerine müdahale görevini üstlenmek peşindedir. 2. Tayyip Erdoğanların ABD Büyük Orta Doğu Projesi görevlileri olarak işledikleri Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkma, milleti bölme, vatanı parçalama suçunun fiillerinden biri olan bu anayasa girişimi gayrimeşrudur. 3. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği hiçbir uluslararası güce devredilemez ve hiçbir ortaçağ kurumuyla paylaşılamaz. 4. Emperyalizmin çürümüş neoliberalizmden ithal edilen bu anayasa taslağının kabulüne ve uygulamasına kesinlikle izin verilemez. 5. Emperyalizme, etnik bölücülüğe, cemaatçiliğe ve bireysel çıkarcılığa sınırsız özgürlük sağlayan Tayyip Erdoğan anayasasına karşı neoliberalizmin özel çıkar ve bireysel özgürlük mevzilerinden mücadele yürütülemez. Başarıya ulaşmak için cumhuriyet, millet, vatan, kamu çıkarı, gerçek demokrasi, laiklik ve hepsinin temelini oluşturan Atatürk devrimi cephesinde mevzilenmek gerekir. 6. Atatürk devrimi Türkiye için herhangi bir seçenek değil, tek seçenektir. Cumhuriyetimizi ve toplumumuzu Atatürk devrimi temelinde yeniden örgütlemek dışında bir çözüm yoktur. 7. Atatürk önderliğindeki kurucu irade, Türk devriminin tecrübelerini özetleyerek Cumhuriyet'in temel niteliklerini 1937 yılında anayasanın en başına kaydetmiştir. Türkiye devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimcidir. Batıdan ithal edilen tekerlemeleri bırakarak kendi milli demokratik devrim sürecimizde ürettiğimiz ve dünyaya model olan bu temel stratejik duruşu yeniden anayasamızın temeline oturtmak şarttır. 8. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkı emperyalizme karşı savaşa savaşa etnik ve mezhepsel bölünmeleri arkada bırakan büyük bir devrimle Türk milletini oluşturmuştur. Bu kaynaşma sürecini tamamlamak, eşit yurttaşlar olarak insanca ve kardeşçe yaşamak için biricik çözümdür ve görevdir. 9. ABD ve AB ile birlikte vatanı bölen, milleti parçalayan, ekonomiyi küresel sıcak para sultasına teslim eden tarikat cemaat iktidarından kurtulmak artık milletimiz için bir ölüm kalım meselesidir. 10. Milletimizin bütün gücünü ve olanaklarını seferber ederek vatan savunmasını yöneten bir milli hükümet kurmak tarihsel görevdir. 11. Türkiye halkının emperyalizme ve ortaçağ karanlığına karşı mücadele geleneğine sahip çıkan milliyetçi, halkçı ve devrimci öncülerini tek bir siyasal partide toplanmaya çağırıyoruz. 12. Bütün milletimizi tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye için birleşmeye ve örgütlü mücadeleye çağırıyoruz. 13. Milletimizi ve ordumuzu emperyalizme karşı sımsıkı birleşmeye çağırıyoruz. Bizler Türkiye'nin vatansever aydınları, Atatürk devriminin yılmaz neferleri ve halk önderleri olarak vazifeye atılmak için içinde bulunduğumuz vaziyetin imkan ve şartlarından kaynaklanan zorlukları göğüslemeye ve milletimize borçlu olduğumuz görevleri yerine getirmeye kararlıyız. Bütün aydınlarımızı ve halk önderlerini milletimizi ayağa kaldırmak için Milli Anayasa Bildirgesini imzalamaya ve elden ele bütün yurttaşlarımıza ulaştırmaya çağırıyoruz. Emperyalistler milletimizi yeni bir destan yazmaya mecbur bırakmaktadır. O destan yazılacaktır ve bitiminde kendilerini bekleyen sonuçlara katlanacaklardır. Bu bildirge hiç o pespaye sözde Ergenekon belgelerine benziyor mu? Bu bildirgeyi Türk milletinin cumhuriyete bağlılığını ve yüksek vicdanını temsil eden şahsiyetler imzalamıştır. Ergenekon savcılarının imza sahiplerinden bazılarını gözaltına alıp niçin imzaladıklarını sormaları onların AK Parti ile aynı cumhuriyet devrimi karşıtı konumlarını yansıtmıştır. İşçi Partisi'nin 4. Genel Kongresi'nde kabul edilen Kürt sorununa acil kardeşlik çözümü 22-24 Kasım 1996. Hukuku çiğnemekte sınır tanımayan iddianame İşçi Partisi'nin 4. Genel Kongre kararını suçlamaktadır. Şöyle yazmışlar: Marksist, Leninist, Maocu ideoloji kalıpları içinde bölücülük argümanları üretti. İddianame sayfa 375-376. Acaba argüman sözcüğü ne anlama geliyor? Savcıların kullandıkları sözcükleri dahi bilmedikleri görülüyor. Acaba Marksist, Leninist, Maocu ne demek? Dünyada böyle bir tanımlama var mı? Bunu da bilmedikleri anlaşılıyor. Ama en önemlisi hukuku hiçe saymalarıdır. Bu programın üzerinde İşçi Partisi 4. Genel Kongre kararı olduğu yazılı. Kabul edileli 12 yıl olmuş. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesinden geçmiş. 13 Ocak 1995 günü Çankaya'da tarafımdan 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'e sunulmuş 13 yıl olmuş. Kitapçık yapılmış, 13 yıldır on binlerce, hatta yüz binlerce dağıtılmış. İşçi Partisi'nin 2000'lerde İşçi Partisi adlı programları derleyen kitapçığına alınmış, on binlerce dağıtılmış. Kemalist Devrim 4, Kurtuluş Savaşı'nda Kürt Politikası başlıklı kitabıma tam metin konmuş. 3 kez basılmış. Ve en önemlisi, bugün bazı maddeleri uygulanıyor. Ama Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için değil, ABD ve AB dayatmaları sonucu bölmek için. İşçi Partisi 1980'lerden beri Kürdümüze hangi hak ve olanakları vereceksek biz verelim, Türkiye olarak verelim, Kürdümüzü Türkiye'mize bağlayalım diye çözümler üretti. O zaman bu doğru çözümlerimiz nedeniyle partimize baskılar uygulayanlar, bizleri çeşitli tertiplerle hapse atanlar, şimdi ABD güdümlü Kürt ayrılıkçılığıyla kader birliği yaptılar. Bugün Kürt yurttaşlarımıza bazı görünüşte demokratik haklar ABD ve AB programı çerçevesinde verildiği için bu uygulama kaynaştırma ve birleştirmeye değil, ayrıştırmaya ve bölmeye hizmet ediyor. Talebimiz üzerine yazılan yazılara gelen cevaplar bir kez daha suçsuzluğumuzu belgeledi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, İşçi Partisi'nin 22-24 Kasım 1996 günlerinde toplanan 4. Genel Kongresi'nde kabul edilen Kürt sorununa acil kardeşlik çözümü hakkında bir soruşturma yürütmemiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cevap yazısında 2000'lerde İşçi Partisi başlıklı İşçi Partisi yayınlı 2. baskı Şubat 2002 hakkında bir soruşturma açılmadığı belirtilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Doğu Perinçek'in yazdığı Kemalist Devrim 4, Kurtuluş Savaşı'nda Kürt Politikası başlıklı kaynak yayınlarınca basılmış kitabın 1, 2 ve 3. basımları hakkında soruşturma açılmadığını belirtmiştir. Doğu Perinçek'in Kürt liderlerine 26 Mayıs 2000 tarihli mektubu, iddianame sayfa 89, 281 ve diğerleri, tam metni sayfa 289-294. 2000 yılında Abdullah Öcalan'ın avukatları bir heyet halinde ziyaretime geldiler, görüşlerimi sordular. Bizzat Abdullah Öcalan'ın görüşlerimi öğrenmek istediğini, ona aktaracaklarını söylediler. Ben de Kürt meselesinin çözümü dahil Türkiye'nin yaşadığı sürece ilişkin tahlilimi ve programımızı anlattım. Daha sonra bu çözümlerin yetersiz ve eksik aktarılmasından kaygılanarak görüşlerimi yazılı hale getirdim ve bütün Kürt örgütleri liderlerine ve basına gönderdim. Resmi makamlara da yolladım ve ayrıca Teori Dergisi'nin Aralık 2000 tarihli sayısında tam metin halinde yayımladım. Bu mektubun her satırının altına bugün de imza atarım. Herkese de dikkatle incelemelerini ve bu meselenin çözümünde değerlendirmelerini öneririm. Özetle şu görüşler yazılıdır o mektupta. 1. Türkiye AB'ye girmeyecek ve Batı ile bütünleşmeyecektir. Yanlış hesapları bırakın. ABD ve AB'ye bel bağlamayın. Türkiye'nin bütünlüğü içinde yer alın. 2. Kürt yurttaşlarımızı Türk milletinden koparan etnik temelde ayrı örgütlenmeden vazgeçin. PKK ve HDP'yi dağıtın. 3. Kuzey Irak'taki Kürt devleti girişim başarısızlığa uğrayacaktır. ABD'nin Irak'ı bölme planlarına alet olmayın. 4. Çözüm ABD değil, Kemalist devrim rotasındadır. 5. Silahlı güçleri dağıtın. Kardeşlik için güven verin, yaralar böyle sarılır. İşçi Partisi'nin 9 Haziran 2007 günlü Diyarbakır mitingi. İddianame, İşçi Partisi'nin 9 Haziran 2007 günü Diyarbakır'da Türk bayraklarıyla yaptığı mitingi suç kanıtı olarak göstermektedir. İddianame sayfa 115-1414. İddiaya göre bu görkemli mitingi İşçi Partisi Vatansever Kuvvetler Güç Birliği örgütü ile birlikte yapmış. Diyarbakır 9 Haziran 2007 Güneydoğu'da Türk bayraklarını dalgalandıran tek parti. Miting fotoğrafı. Oysa Diyarbakır Valiliğine yapılan başvuru ve miting bildiri ve çağrıları buradadır. Doğu Perinçek belgeleri gösteriyor. Diyarbakır mitingini İşçi Partisi, Türk İş'e bağlı sendikaların Diyarbakır şubelerinin de katılımıyla gerçekleştirdi. Türk İş Genel Merkez'de mitingi destekleyen bir bildiri yayınladı. Diyarbakır Valiliğinden gelen cevap bu gerçekleri doğruladı. İddianamede belirtilen telefon konuşması doğrudur. Bana mitinge katılmak ve kutlamak için çok sayıda telefon geldi. Hepsine katılmalarından hoşnut olacağımızı söyledik. Zekeriya Öz telefon etse ona da buyurun katılın deriz. Biz yaptığımız işin doğru olduğunu biliyoruz. Herkesin katılmasını isteriz. Diyarbakır Valiliğine yazılan yazıya cevap gelmiştir. Savunmamız her noktada doğrulanmıştır. Mitingi tek başına İşçi Partisi düzenlemiş ve örgütlemiş ve yönetmiştir. Konuşmacılar İşçi Partisi önderleri ve Türk İş Bölge Başkanı ile köylü önderleridir. Miting hakkında Emniyet Güvenlik Şube'nin tuttuğu rapor mitingin yasallığını vurgulamaktadır. Miting bildirileri ve afişleri Türkiye'mizin bütünlüğü ve milletimizin birliği konusundaki kararlılığımızın kanıtlarıdır. İşçi Partisi'nin miting öncesinde bir ay yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi ve raporlar suçsuzluğumuzun ötesinde vatanımızın bütünlüğüne hizmet belgeleridir. Miting sonrasında Diyarbakır'da ve bölgede çıkan haber ve fotoğrafları içeren gazete ve dergi örnekleri mitingin birliğimize yaptığı katkıları kanıtlıyor. Mitingde emniyetin çektiği hareketli görüntü ve fotoğraflarda savunmamızı doğruluyor. Miting sonrasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararı partimizi övmektedir. Diyarbakır mitingi İşçi Partisi için gurur kaynağıdır. Yurdumuzun Güneydoğu bölgesinde yürüttüğümüz çalışmalar Türkiye'yi birleştirecek biricik partinin İşçi Partisi olduğunu gösterir. Miting Güneydoğu bölgemizdeki parti örgütlerimizin isteğiyle yapılmıştır. İşçi Partisi Şanlıurfa İl Örgütü Başkanı Mahmut Çiçekçi'nin bu isteği içeren 30 Mart 2007 tarihli mektubuna aramalarda el konulmuştur. İl Başkanımız bu mektupta Güneydoğu örgütlerimizin duyarlılığını dile getiriyor. Diyarbakır'ımızda vatanımızı bölmeye yönelik cumhuriyetimizi yıkma provaları yapılmaktadır. Partimizin önderliğinde tüm vatanseverlerin katılacağı Türk bayraklarıyla vatanı ve cumhuriyeti Diyarbakır'da savunma miting ve yürüyüşü tertip etmeyi öneriyorum. Koşullar mevcuttur. ABD, AB ve yurt içindeki temsilcilerinin merkez seçtikleri Diyarbakır'ımızdan gerekli cevabı vermek acil görevimizdir. Dizino 300. İşte İşçi Partisi budur. Bölgede ülke bütünlüğüne ve Atatürk Cumhuriyeti'ne kararlı olarak sahip çıkan tek partidir. İşçi Partisi bölgede binlerce yurttaşımız Türk bayrağı altında toplayan tek partidir. Bize ikinci bir parti gösterebilir misiniz? Diyarbakır'da ve çevresinde binlerce Türk bayrağı ile yürüyüşler ve mitingler yapan. Silopi'de Tugay komutanlığı yapmış bir emekli generalimiz aynen şunları söylemiştir. Siz yaptığınız işin büyüklüğünü bilmiyorsunuz. Biz Cumhuriyet bayramlarında bir tek köylünün eline Türk bayrağı veremezdik. Aman komutanım sonra beni vururlar derlerdi. PKK'nın tehditlerine, ABD güdümlü çeşitli tarikatların kışkırtmasına rağmen Diyarbakır mitingi güçlü bir katılım ve coşkuyla gerçekleşmiştir. Tek kişinin burnu kanamamış, miting öncesinde bir ay boyunca yürütülen çalışmalarda tek bir olumsuz olay görülmemiş, Diyarbakır halkı İşçi Partisi'ni bağrına basmıştır. Ertesi gün yayımlanan Diyarbakır ve bölge gazeteleri mitingin estirdiği birlik ve kardeşlik havasını övmüş, mitingi coşkuyla yansıtmışlardır. Diyarbakır mitingi Cumhuriyet mitingleriyle birlikte değerlendirilince Türkiye haritasını tamamlayan mitingdir. İşçi Partisi Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa, Samsun, Çanakkale mitinglerinden sonra Doğu ve Güneydoğu bölgesinin eksik kaldığını saptamış ve tek başına bırakılmasına rağmen yurt haritasını başarıyla tamamlamıştır. Türk bayrakları ve Atatürk posterleri Diyarbakır ve çevresinden gelen binlerce Kürdümüzün ellerinde dalgalanmıştır. Diyarbakır'dan Türkiye'yi tehdit eden emperyalist devlete bayrak gösterilmiştir. 12. ayrımın sonu sayfa 155.